Ayrım 10.
Yaşlı adam Corney, genç kadınsa 17 yıl önce Corney'in kolunu kırdığı Agashka'dan başka birisi değildi. Agashka, Gai'den 4 versta, dipnot, 1060 metre, uzaktaki Andreyevka köyüne zengin bir aileye gelin gitmişti. Corney Vasilyev, bu bir zamanların güçlü, zengin, kibirli adamı, şimdi sırtındaki eski giysileri, torbasındaki 2 rublesi ve askerlik tezkeresinden, dipnot, kimlik kağıdı olarak da kullanılırdı, başka bir şeyi bulunmayan yaşlı bir dilenci durumuna düşmüştü. Bütün bu değişiklikler öyle yavaş olmuştu ki kendisi bile ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini söyleyemezdi. Bildiği, adı gibi bildiği bir şey varsa o da bütün bunlarda vicdansız karısının suçlu bulunduğuydu. Eski durumunu hatırladıkça bir tuhaf oluyor, içi sızlıyordu. Her hatırlayışta da 17 yıldır başına gelen kötü olayların tek suçlusu saydığı o kadını nefretle anıyordu. Karısını dövdüğü gece korusunu satan Pomeşçik'e gitmişti. Hoş, koruyu da satın alamadı çünkü daha önce başkasına satılmıştı. Bunun üzerine Moskova'ya giderek içmeye başladı. Corney eskiden de içerdi ama bu kez tam 2 hafta ara vermeden içti içkiyi. Ayıldıktan sonra da ova köylerine hayvan almaya yollandı. Alışverişi kârlı olmadı, zarar etti. İkinci gidişinde de gene başarısızlığa uğradı. Böylece bir yıl sonra elindeki 3000'den 25 ruble kaldı ancak. O da birinin yanında çalışmaya başladı. Eskiden az içerken şimdi elinden içki şişesini düşürmez oldu. Önce bir yıl kadar bir hayvan tüccarının yanına kahya olarak girdi. Ama bir gün yolda içki içti diye işinden kovuldu. Sonra tanıdığı bir şarap tüccarının yanında iş buldu. Ama burada da fazla tutunamadı. Hesap yanlışı yaptığı için yol verdiler. Evine dönmekten hem utanıyor hem de düşündükçe kanı beynine sıçrıyordu. Yaşasınlar ben olmadan. Belki oğlan da benden değildir diye düşünüyordu. Gittikçe kötüye gidiyordu işler. İçkisiz günü geçmiyordu. Kahyalığa girmeyi bırakmış, sürülere çobanlığa başlamıştı. Sonra onu bu işe de almaz oldular. Durumu kötüleştikçe karısını daha çok suçluyor. Ona olan hıncı gitgide artıyordu. Son kez tanımadığı bir ağanın sürüsüne sağırtmacı oldu. Hayvanlar bir hastalığa yakalandılar. Corney'in hiç suçu olmadığı halde ağa öfkelenerek hem kahyayı hem de onu işten attı. Artık Corney'in gireceği yer kalmamıştı. Başıboş dolaşmaya karar verdi. Kendisine bir çizmeyle iyi bir torba diktirdi. Yanına çay, şeker ve 8 ruble alarak Kiev'e doğru yola çıktı. Kiev hoşuna gitmediği için oradan ayrılıp Kafkasya'ya, yeni Afon'a yollandı. Daha oraya varmadan sıtmaya yakalanmıştı. Çok geçmeden de zayıflayıp kuvvetten düştü. Cebinde 1 ruble 70 kapiği vardı. Burada kimsiz kimsesiz kalınca evine, oğlunun yanına dönmeye karar verdi. Belki başımın belası cani karı gebermiştir diye düşünüyordu. Daha sağsa bile ölmeden önce başıma ne işler açtığını anlatırım alçağa. Sıtmadan yakasını kurtaramıyordu. Gün geçtikçe daha çok zayıflayarak günde 10-15 verstadan fazla yürüyemez oldu. Köyüne 200 versta kala parası suyunu çekmiş, İsa adına dilenerek kendini köy kolcularının eline bırakmıştı. Beni ne hallere düşürdüğünü gör de sevin diye söyleniyor, eski alışkanlığı üzere zayıf, kuru ellerini yumruk yapıyordu. Ama artık ne döveceği bir kimse ne de kollarında güç vardı. Bu 200 verstayı 2 haftada ancak alabildi. Köyüne 4 versta kala iyice hastalanmış, dizlerinin dermanı kesilmişti. Ama işte burada ne kendisinin tanıdığı ne de onu tanıyabilen Agashka ile kızı sayıldığı halde öyle olmayan, bir zamanlar kolunu kırdığı genç kadınla karşılaştı. 3. Agafya'nın dipnot, Agashka küçüklük adı, Agafya asıl adı. Söylediği gibi yaptı Corney. Zinoveyevlerin evine varınca kapıyı çalarak bir geceliğini almalarını rica etti. Kapıyı açtılar onu. Sofrayı hazırlamakta olan buruşuk yüzlü, güleç bir ihtiyar kadın onu görünce "Üşümüşsün dede, hadi gel, ocağın, dipnot, duvara yapışık büyük tuğla soba, üstüne çık ısın" dedi. Agafya'nın kocası olan gençten bir adam masanın yanındaki sıraya oturmuş, önündeki lambayı düzeltmeye çalışıyordu. "Dede, çok da ıslanmışsın" dedi genç adam. "Neyse, olan olmuş, kurut üstünü." Corney soyunarak ayakkabılarını çıkardı. Ayak bağlarını ocağın önüne attıktan sonra yukarı tırmandı. O sırada elinde bir testiyle Agafya girdi içeri. Sürüyü köye getirdikten başka kendi hayvanlarını da ahıra sokmuştu. "Kimsesiz bir ihtiyar gelmedi mi?" diye sordu. "Bizi uğramasını söylemiştim." Kocası ocağın üstünde kıllı, zayıf bacaklarını ovuşturup duran Corney'i gösterdi. "Nahora'da." Çay içmeye çağırdılar onu. Corney aşağı inerek sıranın bir ucuna ilişti. Önüne bir fincan çayla bir şeker koydular. Havalardan, hasattan konuşuluyordu. Daha ürünü kaldırmamışlardı. Ağların ekinleri yığınlardayken yeşermişti. İşe sarılmaya görsünler. Hemen yağmur iniyordu tepelerine. Yoksul köylücükler harmanı kaldırmışlardı. Olan ağlara olmuş, ekin tarlada çürürken bir de sıçanlar da danmıştı. Corneille yollarda ekin yığınlarıyla dolu tarlalar gördüğünü söyledi. Genç kadın fincanını 5. kez artık iyice açılıp sararan çayla doldurdu. Onun almak istememesi üzerine zararı yok iç dedi, afiyet olsun dedi. Corneille ağzına kadar dolu fincanı kadının elinden özenle alıp kaşlarını oynatarak sordu. Ne o kızım, elin sakat mı yoksa? Konuşkan bir kadın olan kaynanası daha ufacıkken kırılmış dedi. Babası olacak adam kızcağızı öldürmek istemiş. Sebep neymiş? Corneille böyle söyledikten sonra tazenin yüzüne baktı. Bakar bakmaz da mavi gözlü Yevstigney Beli'yi hatırladı. Fincanı tutan eli titremeye başladı. Onu masaya koymadan önce içindeki çayın yarısı çalkalanıp döküldü. Gayede Corneille Vasilyev adında bir adam vardı. Agafya'nın babası. Çok da zengindi. Bir gün karısına kızıp zavallıyı dövdü. Bunu da sakat bıraktı. Corneille susuyor, kımıldanıp duran kaşlarının altından bir Agafya'ya bir de kocasına yan yan bakıyordu. Şekerini dişleyerek sordu. Niye yapmış? Kim bilir? Biz kadınlar için herkes ağzına geleni söyler. Cezayı çeken de gene biz oluruz. Yanaşmaları yüzünden derler. Bizim köyden güçlü kuvvetli iyi bir delikanlıydı. Onların evinde de öldü. Öldü mü? Corneille böyle söyleyerek öksürdü. Çoktan. Bu tazeyi de onlardan aldık işte. Durumları iyiydi. Babaları varken köyün birinci zenginiydiler. O şimdi ne oldu? Ölse gerek. O günden beri kayıp. Aradan 15 yıl kadar geçti. Daha da fazladır. Annem beni yeni memeden kestiğini söylerdi. Kolunu kırdığı için şimdi babana... Corneille başladığı sözü bitiremedi. Hıçkırıklar tıkadı sesini. El değil ya, gene kendi babası dedi yaşlı kadın. İç daha, soğuktan geldin. Doldurayım mı? Corneille kadına cevap vermedi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne oldu sana böyle? Hiç, İsa yardımcımız olsun. Corneille ocağa yaklaşıp küçük masaya, oradan da kerevete tutunarak uzun zayıf bacaklarıyla yukarı çıktı. Oğluna göz kırparak ihtiyarı gösteren yaşlı kadın, vah vah, zavallı dedi. 4. Ertesi gün Corneille herkesten önce uyandı. Ocağın üstünden indi, kuruyan ayak bağlarını açtı, çeken çizmelerini güçlükle ayaklarına geçirdi. Torbasını sırtına bağladı. Nereye böyle dedi, kahvaltı yapsaydın dedi yaşlı kadın. Allah razı olsun, gideyim ben. Dünkü peksimetleri bari al, torbana koyayım. Corneille teşekkür ederek ayrıldı. Geriye dönersen biz de sağ kalırsak gene uğra. Her şeyi örten koyu bir sis vardı dışarıda. Ama Corneille buraları çok iyi tanıyor, bütün iniş çıkışları, tek tek her çalıyı, yolun sağındaki solundaki söğüt ağaçlarının hepsini biliyordu. Aradan geçen 17 yılda kimisi kesilmiş, yaşlıların yerine gençleri dikilmiş, gençler büyüyüp serpilmiş de olsa. Gayı köyü tıpkı eskisi gibiydi, ancak yeni evler kurulmuştu yolun girişinde. Ahşap evler yerini tuğla olanlara bırakıyordu. Kendi taş evi olduğu gibi duruyordu, yalnız biraz eskimişti. Damı çoktandır boyanmamış, bir köşesinden tuğlalar dökülmüş, önündeki sahanlığı çarpılmıştı. Eski evine doğru yaklaşırken avlu kapısı gıcırdayarak açıldı. Dışarıya yaşlı bir kısrakla kulunu, alnı akıtmalı bir erkek at, bir de 3 yaşında tay çıktı. Yaşlı kısrak tıpatıp Corneille'in gitmeden 1 yıl önce panayırdan aldığı annesine benziyordu. Aldığım sırada karnında bulunan yavru olsa gerek diye düşündü. Tıpkı anası gibi düşük sarısı, geniş döşü, saçaklı ayakları var. Atları savurmak için kara gözlü bir erkek çocuğu geliyordu arkalarından. Fetka'nın oğlu, torunum olsa gerek, tıpkı babasına çekmiş diye düşündü Corneille. Çocuk garip ihtiyara baktı. Sonra çamurlar arasında oynaşan kulunun ardından koştu. Çocuğun arkasındansa eski kurta benzeyen siyah bir köpek seyirtiyordu. Kurt olmasın diye geçirdi aklından Corneille. Ama sağ kalsa onun 20 yaşına gireceğini hatırladı. Sahanlığın merdivenlerine yürüdü. Bir zamanlar korkuluktan kar toplayıp yerken oturduğu basamakları güçlükle tırmandı, sofanın kapısını açtı. Evin içinden bir kadın sesi sormadan etmeden nereye giriyorsun diye çıkıştı onu. Onun sesini hemen tanıdı. İşte buruşuk yüzlü, elleri damar damar kuru bir ihtiyar çıktı ortaya. Oysa Corneille onu küçük düşüren genç, güzel Marfa'yı bekliyordu karşısında. Ondan nefret ediyor, yaptıklarını unutamıyordu ama şimdi onun yerinde yaşlı bir kadın vardı. Kadın çığlık çığlığa çıkan hışırtılı sesiyle bağırıyordu. Sadaka istiyorsan pencereden söyle. Sadaka istemiyorum. Öyleyse niye geldin, ne istiyorsun? Birden durdu. Corneille onun yüzünden kendisini tanımış olduğunu anladı. Senin gibilerin yüzlercesi gelir. Hadi yürü yoluna, uğurlar ola. Corneille yıkılırcasına duvara yaslandı. Sopasına dayanarak dik dik Marfa'ya baktı. Ne tuhaf. Bunca yıldır içinde taşıdığı kinden eser yoktu. Şefkatle dolu bir zayıflık kaplamıştı birden benliğini. Marfa, öleceğiz nasıl olsa. Hadi yolun açık olsun diye bağırdı Marfa öfkeli sesiyle. Söyleyecek başka sözün yok mu? Sana ne sözüm olsun? Hadi git güle güle. Senin gibi iblisler, asalaklar yığın yığın burada. Böyle diyerek hızla içeri girdi. Ardından kapıyı çarptı. Kime sövüyorsun dedi bir erkek sesi. Bunu arkasından da beline balta sokulu, kara yaz bir köylü çıktı dışarı. 40 yıl önceki Korney'in bir eşiydi genç köylü. Yalnız boyu biraz kısa ve zayıftı. Onunki gibi parlayan kara gözleri vardı. Köylü Korney'in 17 yıl önce resimli kitap armağan ettiği Fedka'nın ta kendisiydi. Dilenciye acımadı diye annesine çıkışıyordu. Onunla birlikte gene belinde balta sokulu sağır yeğeni de çıkmıştı içeriden. Şimdi damarlı yüzünde kırışıklar bulunan, seyrek sakallı, uzun boyunlu, yetişkin bir adam olmuştu bayağı. Kararlı bakışı insanın içine işliyordu. Her iki köylü de yeni kahvaltı yapmışlar, ormana gidiyorlardı. Hemen şimdi amca dedi Fyodor. Dipnot, Fedka küçültülmüş adı, Fyodor asıl adı. Sağır köylüye önce yaşlı dilenciyi, sonra içeriği göstererek eliyle ekmek keser gibi yaptı. Fyodor dışarı çıktı, sağır ise eve döndü. Korney sırtı duvara dayalı, başı önünde, sopasına yaslanarak öylece duruyordu. İçinin eriyip gittiğini hissediyor, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Elinde burcu burcu kokan, iri bir siyah ekmek parçasıyla evden çıkan sağır bunu Korney'e verdi. Korney haç çıkararak ekmeği alınca sağır evin kapısına döndü. Elleriyle yüzünü sıvazladı. Tükürür gibi yaptı. Bununla yengesinin davranışını kınadığını gösteriyordu. Sağır birden gözlerini Korney'e dikerek bir şeyler hatırlamış gibi ağzını açtı. Korney artık gözyaşlarını tutamadı. Gözlerini, burnunu, ak sakalını, paltosunun eteğiyle silerek yüzünü öte yana çevirdi. Aşağı doğru yürüdü. Şimdiye kadar tatmadığı, içini şefkatle, heyecanla dolduran bir alçak gönüllülük, ezilmişlik duyuyordu. O anda karısına, oğluna, herkese karşı duyduğu bu his benliğini coşkun bir sevince boğuyordu. Marfa pencereden onu gözlüyordu. İhtiyarın evin köşesini kıvrıldığını görünce rahat bir soluk aldı. Artık bir daha gelmeyeceğinden emin olunca da dokuma tezgahının başına oturdu, çalışmaya başladı. Kalçasıyla en az 10 kere vurduğu halde elleri bir türlü işlemiyordu. Bunun üzerine durup düşünmeye başladı. Korney'i gözlerinin önüne getirdi. Onu öldüresiye döven, bir zamanlarda deli gibi seven adamın o olduğunu biliyordu. Ona karşı davranışını hatırlayınca içi burkuldu. Hiç böyle yapılır mıydı? Peki nasıl davranacaktı ya? Korney olduğunu bile söylememiş, evde kalacağını bildirmemişti. Tekrar tezgahın başına döndü. Akşama değin bez dokudu. 5. Korney akşama doğru Andreyevka'ya vardı. Zinova'yı evlere gecelemek için bir daha rica etti. Onu içeri aldılar. Dede, neden daha öteye gitmedin? Gidemedim, dermanım yok. Geriye döneceğim. Geceyi burada geçirebilir miyim? Yeri yiyecek değilsin ya, hadi gel kurun. Bütün gece Korney ateşten yandı, kavruldu, ancak sabaha doğru dalabildi. Uyandığı zaman ev halkı işlerine gitmiş, içeride yalnız Agafya kalmıştı. Ocağın üstünde ihtiyar kadının altına serdiği kuru bir paltonun üzerinde yatıyordu. Agafya pişirdiği ekmekleri ocaktan çıkarıyordu. İhtiyar örgün sesiyle onu çağırdı. Akıllı kızım, biraz gel buraya. Şimdi dedi, susadın mı yoksa? Kıvas, dipnot... Ekmekten, meyvelerden yapılan ekşimsi çiçek vereyim mi? İhtiyar cevap vermedi. Son ekmekleri de çıkardıktan sonra Agafya elinde kıvas dolu bir tasla yaklaştı. İhtiyar yüzünü ona döndürmeden kıvası içti. Arka üstü yattığı yerden gene yüzünü kadına döndürmeden konuşmaya başladı. Gaşa dedi zayıf sesiyle. Artık vaktim geldi. Ölmek istiyorum. Onun için İsa aşkına beni bağışla. Tanrı bağışlasın. Sen bana bir kötülük etmedin ki. İhtiyar bir süre sustu. Bak, sonra şunu da söyle akıllı kızım. Annene de ki, hani şu gelen yabancı de, ona de ki, hıçkırmaya başladı. Bizimkilere de mi gittin yoksa? Gittim ya. De ki ona, dünkü yabancı, hıçkırıklardan gene konuşamadı. Sonra bütün gücünü toplayarak, özür dilemeye gelmiş de, diye tamamladı sözünü. Ondan sonra da koynunda bir şeyler aramaya başladı. Söylerim dede, söylerim. Ne aranıp duruyorsun öyle? İhtiyar ona cevap vermedi. Zorlanmadan dolayı yüzü buruşarak kıllı elleriyle koynundan bir kağıt çıkarıp uzattı. Bunu da isteyenlere ver. Benim askerlik tezkerem. Çok şükür. Bütün günahlarım son buldu. Yüzü görkemli bir anlatıma büründü. Kaşları yukarı kalktı. Gözleri tavana dikildi. Sustu. Mum ver dedi dudaklarını kıpırdatmadan. Agafya onu anladı. Tasvir kutusunun önündeki bir bal mumu dibine alarak yaktı. İhtiyarın eline verdi. İhtiyar bunu baş parmağıyla tuttu yavaşça. Agafya tezkereyi sandığa koymak için gidip tekrar geldiğinde mum ihtiyarın elinden devrilmişti. Durgunlaşan gözleri bir şey görmüyor, göğsü kalkıp inmiyordu. Agafya haç çıkardı, mumu üfledi, temiz bir havlu alarak ihtiyarın yüzünü örttü. Marfa o gece sabaha dek uyumamış, hep Korne'yi düşünmüştü. Sabah olur olmaz mantosunu giydi, başına atkısını sararak onu aramaya çıktı. Çok geçmeden de ihtiyarın Andreyevka'da olduğunu öğrendi. Çitten bir sopa çekerek köyün yolunu tuttu. Yolda ilerledikçe içi fena oluyordu. Birbirimizi bağışlar onu eve alırız. Günahlarımız sona erer böylece. Varsın oğlunun yanında ölsün diye düşünüyordu. Kızının evine doğru yaklaşınca Marfa orada büyük bir kalabalık gördü. Kimisi kapıda, kimisi de pencerelerin altında toplanmıştı. Herkes 40 yıl önce çevrede adını saydıran ünlü zengin Korney Vasilyev'in kızının evinde yoksul bir gizlice olarak öldüğünü duymuştu. Evin içi de insan doluydu. Kadınlar fısıldayarak konuşuyorlar, ah vah ediyorlardı. Marfa evden içeri girince kalabalık ona yol vermek için önünden çekildi. Yunup yıkanmış, temiz havlulara sarılmış ölü, aziz resimlerinin altında yatıyordu. Köyün okumuş adamı Filip Kononiç, ölünün başucunda Zebur'un İslavca, dipnot, eski İslav diliyle de yazılmış Rus din kitapları vardır. Sözlerini zangoçları taklit ederek şarkı söyler gibi okuyordu. Ne bağışlamak ne de af dilemek mümkün değildi artık. Korney'in sert, güzel, yaşlı yüzündense bağışlayıp bağışlamadığı anlaşılmıyordu.